Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında elhamdülillah yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif ayı geliyor. Birkaç gün içerisinde inşallah pazarı pazartesiye bağlayan gece ilk orucumuzu tutuyor olacağız. Pazar günü de ilk teravih namazı ile 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuşacağız. Ve aynı gecede sahura kalkarak Allah'ın izniyle oruca niyet edeceğiz. Bizleri bu mübarek aya ulaştıran Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun, şükürler olsun dilek ve niyazıyla başlamak istiyorum. Tabii Ramazan ayı içerisinde kendimizi, ruhumuzu, bedenimizi, ailemizi, çocuklarımızı hazırlamak gerekir. Sokaklarımızı hazırlamak gerekir. Belediyeler yine Ramazan ayının geldiğini fark ettirecek güzel, dini, ahlaki güzel çalışmalar yapmasını da bekliyoruz. Yine okullarımızda hakeza, milli eğitimin okullarında, özel okullarda, diğer özel günler gibi, özel aylar gibi Ramazan ayını da Ramazan ayı içinde ehemmiyetli bir şekilde çalışma yapacaklarına inanıyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'i okuma ayı, anlama ayıdır ve Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Rabbimiz Bakara suresinde şöyle buyuruyor: Ramazan insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır diyor. İnşallah bizler de oruç tutarak bedenimize sıhhat, gönlümüze huzur veren eşsiz bir ibadeti yerine getireceğiz inşallah. Çocuklarımızı da bu güzel ibadete alıştırmak için yaşlarına uygun stratejileri takip edeceğiz. Kimi çocuklarımız sahurda kalkacaklar, öğlen orucu bozarak tekne orucu tutacaklar. Kimileri öğlen niyet edecek, akşam iftara kadar sabredecek ve bu yarım sabrın karşısında tekne orucu olarak yine akşam aileleri iftar edecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oruç günahlara ve kötülüklere karşı kalkandır anlamında şöyle buyuruyor: sizden biriniz oruçluyken kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona birisi sataşır veya kötü söz söylerse ben oruçluyum desin buyuruyor. Yani oruç kötülüklere ve günahlara karşı bir kalkan olduğunu ifade etmek isteriz. Evet, Ramazan hanelerimizi şenlendirecek, bereketlendirecek, camilerimizi şenlendirecek, gönüllerimizi huzura erdiren bir ay olmasın Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Oruçla takvaya ulaşmayı niyet ediyoruz. Günahlarımızdan arınmak için tevbe ediyoruz. Dargınlıkları ve kırgınlıkları sonlandırmak için elimizden gelen çabamızı gösteriyoruz. Adeta muhabbet köprüleri kuruyoruz inşallah. Tabii Ramazan ayı münasebetiyle de okullarımızda çocuklarımızın bu ayı anlamaları, fark etmeleri için din dersi öğretmenlerimiz başta olmak üzere bu konuya yatkın olan öğretmenlerimizin de gayretini ve çabasını bir İGEDER olarak, İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneği olarak, bir STK olarak, bir eğitimci olarak, bir Müslüman olarak da bekliyoruz. Çocuklarımıza yaşına uygun bir şekilde Ramazan ayını ve Ramazan ayındaki bazı değerleri, bazı kavramları anlatmaya çalışalım. Çünkü Ramazan denildiği zaman hatırımıza gelen bazı kavramlar var. İşte tekne orucu, diş kirası, iftar, sahur, sadaka, fitre, teravih, mahya, imsakiye, itikaf, Kur'an gibi birçok kavramlar var. Bu kavramları araştırıp öğrenmesi için uygun etkinlikler yapmakta fayda var. İşte Ramazan takvimleri oluşturulabilir ve bu takvim üzerinden çocuğumuzun, öğrencilerimizin gelişimini takip edebiliriz. Tabii Ramazan ayı da aynı zamanda kardeşliğin pekiştiği, birlik ve beraberliğin daha da kuvvetlendiği bir ay olarak ifade edebiliriz. Çünkü bu ayda daha çok zekatlar dağıtılıyor, fitreler dağıtılıyor, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçları gideriliyor, maddi ve manevi ihtiyaçları gideriliyor. Tabii Ramazan-ı Şerif'in heyecanı hissettiğimiz bu günlerde Kudüs-ü Şerif hala mahzun, Gazze yine kan ağlıyor, Siyonizm ciddi bir şekilde Gazze halkını soykırıma tabi tutmuş durumda. İslam ülkelerinin liderleri gözü yumuk, kalbi katılaşmış bir vaziyette olayı seyrediyor. Adeta dünyayı seyrediyor. İnsanlık bitmiş durumda. Evet, Doğu Türkistan'da zulüm devam ediyor. Dünya üzerinde nice Müslüman sahurunu huzurundan, iftarından, sevincinden aslında mahrum bir dünya. Hani bayramsa bayramımız mübarek olsun dercesine gerçekten böyle bir hüzünü de yaşıyoruz. Rahmet ayı, Ramazan ayında Cenab-ı Hak zulüm altındaki kardeşlerimize el uzatmaya, maddi ve manevi bütün imkanlarımızı onlar için seferber etmeye de nasip etsin. Cenab-ı Hak onların yardımcısı olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, bu girizgahtan sonra kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta eğitim teknolojileri zirvesi vardı İstanbul'da. Ben de bendeniz de bu zirveye katıldım. Konu eğitimde yapay zeka ve kolektif zeka idi. Ciddi bir şekilde eğitimde yapay zeka teknolojileri ve yapay zeka programları eğitimi nasıl etkiler? Bununla ilgili bir ciddi sunuş vardı. Ben de katıldım, dinlendim, faydalandım, istifade etmeye çalıştım. Tabii yapay zekanın eğitim amacıyla kullanımı aslında yeni bir şey değil. Ancak biz birkaç senedir, özellikle son 6-7 aydır da bunu çok yoğun bir şekilde görüyoruz. O eğitim teknolojileri zirvesinde, 11.'si yapılan eğitim teknolojileri zirvesinde de bütün programlar ağırlıklı olarak yapay zeka ve kolektif zeka üzerine kurgulanmıştır. Eğitimler, atölyeler. Orada da ifade edildiği gibi aslında yapay zekanın eğitim amacıyla ilk kullanım örneği 1951 yılında bir bilgisayara dama oynamayı öğretmek amacıyla yapılmış ve bu şekilde başladığı ifade ediliyor. Ve yapay zeka ile yapay zekanın fikir babası da bir yine o dönemdeki Alan Turing. Bu yapay zeka çalışmalarını gerçekleştiriyor. Manchester Teknoloji Enstitüsü laboratuvarlarında ilk yapay zeka çalışmaları ortaya çıkıyor ve daha sonra ilerleyen yıllarda Stanford Üniversitesi'nde biraz daha geliştiriliyor ve chat robotlar ortaya çıkıyor. Ama 2022 yılının Kasım ayında OpenAI firması tarafından ChatGPT 3.5 serisi gelişiyor ve yapay zeka destekli yazılım alanında büyük bir devrim oluşturuyor gerçekten. Şu anda ChatGPT sürekli sürüm geliştiriyor ve terbiye ediliyor. Benim eğitim teknolojileri zirvesinde en çok dikkatimi çeken şey yapay zekanın da terbiye edilmesi, eğitilmesi, yapay zeka etikleri diye başlıkların çok ilgi çekici olması. Yani başka bir durum ortaya çıkıyor. Gerçekten günümüz dünyasında özellikle çalışanlar açısından da eğitim çok önemli bir konuma geldi. Birçok sektör eğitimli ve farklı konularda donanımlı çalışanları tercih etmeye başlamıştır. Artık ilköğretimden üniversitelere, özel kurslardan iş yerlerine kadar her yerde eğitim için yeni teknolojiler, yapay zeka destekli teknolojiler ve yapay zekadan faydalanılmaktadır. O zaman şöyle bir soru akla geliyor. Yapay zekanın eğitimdeki yeri nedir diye bir soru akla geliyor. Benim de bugünkü ana temam zaten bu yapay zekanın eğitimdeki yeri. Şimdi yapay zeka çok çeşitli amaç ve yöntemlerle tercih edildiğini biliyoruz. Mesela dil öğrenimiyle ilgili çeviri. Örnek Google çeviride her dilden çeviri yapmak veya karşılıklı konuşma imkanı var. Örnek Google çeviriyi ben ilk kez 2019 yılında okulumuza Çinli misafirler geldiğinde ben Çince'yi bilmemekle birlikte gruba rehberliği ben Google çeviri üzerinden yaptım. Yani dil öğrenimi çeviri kanalı üzerinden yaptım. Mesela o da yapay zeka temelliydi bence arka planda. Yani öyle zaten ama terbiye edilmemiş, geliştirilmemiş bir yapay zekadan bahsediyor olabiliriz. Ama günümüzde yapay zeka geliştikçe yapay zekanın eğitimde en yaygın kullanım alanlarından biri haline gelecek çeviri işlemleri. Yeni dilleri öğrenmek için yapay zekadan faydalanan çeşitli uygulamalar da bulunmaktadır. Mesela bunların içerisinde biraz önce ifade ettiğimiz gibi ChatGPT'nin bulunduğu çok çeşitli chat robotlar bu uygulamalardan bazıları olarak ifade edilebilir. Yine bir arkadaşımız ifade etmişti. İngilizce bir hikaye kitabını yapay zeka robotlarıyla çok güzel bir şekilde çevirdiğinden bahsetmişti. Hani artık çevirmenler için para ödüyorsunuz ya. Yani yapay zeka üzerinden ciddi bir çeviri yapmıştı ve %80'in üzerinde de bir doğruluk payı vardı çeviride. Yani editör de kontrol etmişti. Evet, yani dolayısıyla dil öğrenimi çevirisi bakımından yapay zekanın ciddi bir katkısı olacak. Metin yazımı mesela eğitim teknolojileri zirvesinde okullarımızdan, Kayseri Teknen Okulları'ndan Esma Sıla Tekinsoy eğitim liderimiz, İngilizce eğitim liderimizin de bir sunumu vardı. Kendisi yapay zekanın eğitimdeki yeri üzerine de sunum yapmıştı. Metin yazan yapay zeka uygulamaları, resim yapan yapay zeka uygulamaları ve şarkı sözleri söyleyen yapay zeka uygulamaları diye üç başlıkta bir sunum yapıp bunu eğitime, İngilizce öğrenimine nasıl entegre ettiğini anlatmış ve ben çok etkilenmiştim. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu programda yine yöneticilerimiz de katılmıştı. Kayseri'den eğitim liderimiz, eğitim yöneticimiz Sayın Naci Bayat, lisemizin yöneticisi Sayın Göksel Orhan Bey ve genel müdür yardımcılarımız Sayın İbrahim Orhan ve Kadir Alper Beyler de katılmıştı. Ve İstanbul kampüsümüzden de Sayın Beytullah Eren'in katıldığı ve çok değerli eğitimci arkadaşlarımızın katıldığı ve zirvede hebemiz dolu olarak döndük. Ama en çok ben kendi adıma söyleyeyim, her bir atölye zirvede kıymetli olmakla birlikte eğitim liderimiz Sayın Esma Sıla Tekinsoy eğitim liderimizin yaptığı sunuş benim biraz daha ufkumu açtı ve ben de bir eğitimci olarak 55 yaşında birisi olarak eğitimde yapay zekanın yeri üzerinde sadece orayla sınırlı kalmadım. Ben de kendimi buna nasıl alıştırabilirim, ne yapabilirim diye kafa yoruyorum. Ve o gün o konferansta da atölyede ifade edildiği gibi chat robotlar, hayli çeşit çeşit adları var. Biraz önce ChatGPT çok yaygın olmakla birlikte birçok var. Ve yeni nesil yapay zeka yazılımları akademik araştırmalardan bireysel metin yazımına kadar çeşitli işlerde avantaj sağlıyor. ChatGPT gibi uygulamalar bu yazılımlara örnek olarak gösterilebilir. Mesela Grammarly uygulaması insanların her gün etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli ürünler geliştirmede kullanılmaktadır. Süper bir şey yine. Grammarly'nin üretken yapay zeka desteği ve gelişmiş yazma önerileriyle kullanıcıların yazma süreci hızlandırılabilir, yeni iş bağlantıları kurulabilir ve akademik veya profesyonel gelişim teşvik edilebilir. Şimdi tabii ChatGPT çıktıktan sonra yine bir eğitimci arkadaşlarımızı nasıl etkilediğini ifade edeyim. Dedik ya özellikle son 5-6 aydır ChatGPT ve benzeri uygulamalar eğitim sektöründe konuşuluyor ve öğretmenlerin gündeminde. Mesela eğitim liderimiz diyor ki artık ben çocuklara eve yazma ödevi, robot yani kompozisyon ödevi vermiyorum. Çünkü çocuklarımız artık yeni nesil çocuklarımız ChatGPT gibi metin yazımı yapan yapay zeka üzerinden çok güzel metinler yazabiliyorlar veya yarışmalara eser hazırlayabiliyorlar. Onun için sınıfta yaptırıyorum diyor. Ama buna rağmen ChatGPT gibi uygulamaları kullanmak da buna uyum sağlamak da bir beceri olarak bakıyorum ben. Orada biraz farklı bulunuyorum. Evet, bir öğrenci ChatGPT'nin kendisine sunduğu metnin dışında ki zaten ChatGPT'den üzerinden bir metin yazdırabilmek için yarışmanın içeriğini, amacını, hedefini oraya giriyor olman lazım. Kolaylık seviyesini vesaire. Sabahleyin kızım da bunu bahsediyordu. Birçok arkadaşlar diyor yarışma için 100. yıl yarışmasıyla ilgili kompozisyonu yapay zeka temelli uygulamalardan yazdırdığından bahsetmişti. Ama oraya o uygulamaya ne istediğini ifade eden cümleleri girebilmek ve seviyeyi belirleyebilmek ve daha sonra çıktığı üzerinden biraz daha duygularını katacak şekliyle onu geliştirmek bile bir beceri bence. Yani bir zaman kazanmak açısından çok kıymetli bir şey. Yapay zeka araçları ayrıca inovatif yazarlar için, üretken yazarlar için yazma ipuçları, hikaye fikirleri, diyalog ve diğer ihtiyaçlar konusunda yardımcı olabilmektedir. Bu uygulamalar öğretmenlerin öğretime yardımcı olacak benzer fikirler bulunmasına da yardımcı olabilir. Eğitimcilerin yapay zeka programlarını kullanarak öğrencileri daha iyi yazarlar olmalarına yardımcı olacak şekilde yönlendirebilme potansiyeli bu teknolojinin önemli bir avantajıdır. Günümüzde bilinen ve yaygın olarak kullanılan en iyi 10 metin yazımı yapan yapay zeka uygulamaları ChatGPT ile birlikte CopyAI, Reiter, Quillbot, Phrase.io, EOI, AnyWord, Grammarly, Hemingway, Editor, özellikle Editor'ı o eğitim teknoloji zirvesinde çok duydum, WriteSonic, AllWriter, Content Tate Scale AI gibi metin yazan yapay zeka uygulamaları var. Ama bunlardan en yaygın olanı tekrar ediyorum. ChatGPT ile şu anda Editor'un ismini ve Quillbot'un ismini daha fazla duyduğumu ifade etmek istiyorum. Peki erken çocukluk eğitiminde yapay zeka uygulamaları çocukların gelişimini, dil becerilerini nasıl etkiler? Böyle bir soru aklıma geldi hemen. Hemen cevap da vermek istiyorum. Yine eğitim teknolojileri zirvesinden de aldığım notlarla ilişkilendirerek ve yaptığım araştırmalar neticesini özetlemek istiyorum. Yapay zeka küçük çocuklara akademik ve sosyal beceriler öğretebilecek etkileşimli oyunlar ve diğer öğretim araçları oluşturmak için de tabii ki kullanılabilir. Kullanılabilmektedir aynı zamanda. Yapay zeka aynı zamanda çocukların davranışlarını takip ederek gelişimlerine ilişkin bilgileri toplamaya yardımcı olacak izleme sistemlerini güçlendirmek için de kullanılabilir. Öğretmen meşgulken çocukları izleyerek öğretmenin yardımcısı gibi işler gören uygulamalar da yapay zeka uygulamaları da küçük yaş çocuklar için hazırlanmış durumda. Bazı araştırmalar yapay zekanın dil becerilerini geliştirmekte dahil olmak üzere erken çocukluk eğitiminde öğretme ve öğrenmeyi geliştirebileceğini göstermiştir. Çocukların yapay zeka kavramlarını tanımasına ve erken öğrenmeyi geliştirmesine yardımcı olabilecek yapay zeka destekli oyuncaklar bu uygulamalarda artık günümüzde oldukça yaygın hale gelmiştir. Bütün bunlar yani anne baba olmaksızın eğer iyi bir yapay zeka temelli bir oyuncakla oyun aracıyla çocuğu meşgul etmek isterseniz artık belki tabii annenin babanın veya bir ebeveynin veya bir öğretmenin yerini asla tutmaz. Zaten eğitim teknolojileri zirvesinde de TeacherX'in kurucusu Işıl Boy Ergül şöyle başlamıştı. Yapay zeka uygulamaları öğretmenin yerini alacak mı? Alır mı sorusuna cevap olarak şunu dedi. Öğretmenin rolünü anlamayanlar için evet ama öğretmenin rolünü bilenler için asla hayır. Çünkü öğretmen sadece bilişsel bir bilgi aktaran kişi değil. Aynı zamanda rol model olan öğrencinin gelişimine, sosyal duygusal gelişimine katkıda bulunan mesleğin adıdır. Öyle olunca asla yapay zeka uygulamaları öğretmenlerin yerini almaz ama öğretmenin yükünü hafifletebilir. Peki eğitimin genelinde yapay zeka nasıl bir dönüşüm sağlar? Yani K12 grubunda yani ilkokul, ortaokul ve lise dönemini kapsayan 12 yıllık eğitim süreci içerisinde yapay zeka araçları nasıl bir dönüşüm yapabilir? Bunun üzerine yine fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Günümüzde eğitimde adeta bir dönüşüm hızlı bir şekilde yaşanıyor. Pandemiyle birlikte bu dönüşüm de hızlanmış durumda. Pandemi okulda öğrenmenin ne kadar değerli olduğunu aslında bize gösterdi. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Okul öğrencilere sosyalleşmek gibi başka faydalar da sunduğunu pandemiyle aslında fark ettik. Ancak yapay zeka teknolojileri öğretmenlere birçok fayda sağlayabilir, işini kolaylaştırabilir. Biraz önce bunu ifade ettik. Bu faydalar öğretmenlerin zamandan tasarruf etmesine ve enerjilerini daha değerli görevlere yönlendirmelerine yardımcı olabilir. Dolayısıyla bu anlamda ChatGPT gibi yapay zeka programların yardımcı olabileceği görevler arasında ders planları oluşturmak, ödevlere not vermede yardımcı olmak, öğrencilere kişiselleştirilmiş yardım sunmak ve hatta ders kitaplarından videolar oluşturmak bulunmaktadır. Bu uygulamaların potansiyeli çok geniştir ve sınıf öğretmenleri bu teknolojik atılımdan tam olarak yararlanmayı hedeflemelidir. Yani burada yapay zeka uygulamalarının öğretmene nasıl katkı sunabileceğiyle ilgili yine eğitim teknolojileri zirvesinde dinlediklerimde de benzer aktarımlar vardı. Yine eğitim liderimiz Sayın Esma Sıla Tekinsoy'un da ChatGPT'yi anlatırken nasıl kullanılabilir sorusu içerisinde sadece metin yazımı değil, aynı zamanda ders planları oluşturmak, ödevlere not vermek de yardımcı olmak, ödevlere not vermede yardımcı olmak, öğrencilere kişiselleştirilmiş yardım sunmak ve benzeri konularda ChatGPT'nin yardımcı olabileceğini ifade etmişti. Peki eğitimde, genel uygulamalarda yapay zekanın yeri var da özel eğitimde yeri yok mu? Yani özel eğitim grubu çocuklar için yapay zeka nasıl bir katkı sunabilir? Tabii bu da önemli bir soru. Sürdürülebilir eğitim, öğrencileri sürdürülebilir kalkınma yetenekleriyle yetiştirmeye odaklanmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin ihtiyaç duydukları yetenekleri geliştirmek için öğrenme sürecinde kişiselleştirmeyi ve öğrenci merkezliliği uygulamayı gerektirmektedir. Mesela akıllı ders verme sistemleri gibi modern bilgi teknolojilerinin kaliteli eğitime entegre edilmesi günümüzde sürdürülebilir eğitime ulaşmanın temel yaklaşımı haline gelmiştir. Dolayısıyla yapay zekada öğrenme sürecini kişiselleştirme imkanı mümkün olduğu için ve öğrencinin tutum ve davranışlarına göre arka planda bir değerlendirme yapacağı için hem eğitimin derinleşmesinde hem de alt grup çocukların seviyesine uygun bir program, bir ders yapmada yapay zekanın katkıları oldukça fazladır. Mesela özel ders vermek için çok kullanışlıdır yapay zeka. ChatGPT gibi programlar kullanıcıların öğrencinin işine yarayacak özel ve benzersiz bir çalışma planı oluşturmasına imkan sağlayabilir. Yapay zekanın uygulamaların en uygun olduğu dersler arasında yabancı diller, fizik, matematik, coğrafya, bilgisayar programlama ve kimya önemli dersler arasında sayılıyor. Akademisyenler böyle bir gruplandırma yapmış. Şu andaki çalışmalar içerisinde yapay zekanın uygulamalarının en uygun olduğu dersler coğrafya, yabancı diller, fizik, matematik, bilgisayar programları ve kimya gibi dersler ön sırada geliyor. Tabii diğer derslere de şüphesiz katkı sunabiliyor. Mesela öğretmenler öğrencilerin bir konuda kendilerine en uygun öğrenme stilinde uzmanlaşmasına yardımcı olabilecek yapay zeka eğitim programları tasarlamak için öğrencilerle birlikte çalışabilir. Çünkü öğrencilerin öğrenme stiline göre de dersleri çeşitlendirebilmek için bazen öğretmenin metodolojisi, yaklaşımı yetersiz hale gelebiliyor. Ama öğrenme stiline uygun bir şekilde yapay zeka dersleri ne yapabilir? Mesela görsel öğrenmesi yüksek olan bir çocuk için daha çok videolar karşısına gelebilir. Resimler karşısına gelebilir. O resimler üzerinden konunun öğrenilmesini, derinleşmesini sağlayabilir. İşitsel öğrenme özelliği fazla olan bir, önde olan bir çocuk için de yapay zeka o çocuğa daha çok karşısına metinler, öğrencinin karşısına metinleri çıkarabilir. Metinlerde sesli dinleme yaptırabilir vesaire gibi. İşte kinestetik öğrenme stili yüksek olan bir öğrenci için de daha çok eğlenceli, yaparak, yaşayarak öğreneceği ve işin içerisine oyunları katabileceği bir program karşısına getirebilir. Yani gerçekten çok faydalı olacak. Şimdi bugün bütün bunları anlatırken yapay zekanın bu kadar gelişimi tedirgin edecek midir? Mesela yine orada çok önemli bir bilim insanının sunduğu ETZ Kongresi'nde bilim insanının sunduğu sunuşta kişi karakterinden tutun sesine kadar benzeşmeler var. Orada iki karakteri karşımıza getirdi ve sordu. Bunların hangisi yapay zekayla yapılmıştır, hangisi gerçektir diye. Yani hani gerçek ve sanal hesabından. Yani birbirine o kadar çok benziyorlar ki ayırt etmek çok zor. Ses tonuna kadar benzerlik gösteriyor. Ama işte gözlerinden ve jest ve mimiklerinden salondaki katılımcılar kısmen ayırt edebildi. Çoğunluk ayırt edebildi diye düşünüyorum. Tabii yapay zeka ile çok uğraşan, ilgilenen arkadaşlar bu süreci çok iyi biliyorlar. Artılarını, eksilerini çok iyi bir şekilde değerlendirme imkanına sahipler. Bu da ciddi bir uzmanlık alanı. Tabii YÖK'ün yeni programları gündemimize düştü biliyorsunuz. YÖK de bu konuda yeni lisans ve ön lisans alanları belirlemiş durumda. Biliyorsunuz YKS başvuruları, yüksek öğrenime başvuruları başladı ve yedek başvurular da şu anda başladı. Bunun içerisinde bu alanlara uygun yeni alt alanlar, hem ön lisans alanları hem de lisans alanları belirlenmiş durumda. Şimdi yapay zeka eğitim konusunda farklı modellerle kullanılabilmektedir artık. Kullanılan modeller hedef kitlelere göre değişiklik gösteriyor. Çocuk, erken çocukluk dönemi, ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olarak ayırt etmek mümkün. Yapay zeka eğitim modelleri kullanıcılara sundukları avantajlar neticesinde asistanlar olarak işlev görmektedir. Ve bu asistanlar şöyle sıralanabilir. Yönlendirici asistanlar olarak sıralamak mümkün. İkincisi öğretim asistanları. Üçüncüsü ebeveyn asistanları, dördüncüsü de yönetici asistanlar şeklinde asistanları bulunmaktadır bu modeller içerisinde. Mesela yönlendirici asistanlar yapay zekanın eğitim modeli içerisinde bu asistanlar nasıl bir görev yapıyor? Bu asistanlar yapay zekanın insan benzeri konuşmalar yapabilme yeteneğiyle öğrencilere zor kavramları açıklamaya yardımcı olabilecek uyarlanabilir özel ders veya öğretim asistanları oluşturması için fırsatlar oluşturmaktadır. Bu yönlendirici asistanlar. Yapay zeka tabanlı geri bildirim sistemleri öğrencilerin yazıları hakkında yapıcı eleştiriler sunabilir ve bu da öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar spesifik yönlendirmelerin öğrencilerin öğrenmeyle ilgili daha verimli sorular oluşturmasına yardımcı olabileceğini öne sürmektedir. Yapay zeka modelleri ayrıca engelli öğrenciler için de özelleştirilmiş öğrenimi destekleyebildiği gibi İngilizce öğrenenler için de çeviri sağlayabilecek imkana, fırsata sahip olduğunu görmekteyiz. Peki öğretim asistanları ne yapar? Ki artık birçok okullarda kullandığımız dijital portallerin arkasında hem yönlendirici asistanlar olduğu gibi öğretim asistanları da bulunmaktadır. Yapay zeka öğretmenlerin meslektaşları veya öğrencilerine daha fazla zaman ayırmasını engelleyen bazı idari görevleri hafifleterek yardımcı olabilir. Biraz önce ifade etmiştik zaten. İlk kullanım alanları arasında ders planı taslağı hazırlamak, farklılaştırılmış materyaller oluşturmak, çalışma sayfaları tasarlamak, sınavlar hazırlamak ve geliştirmek ile karmaşık akademik materyaller açıklamanın yollarını araştırmak gibi otomatikleştirilmiş rutin görevler yapabilmektedir. Ki zaten ETZ kongresinde de öğretim asistanlığı olarak eğitime ve öğretmene nasıl destek olur? Orada da bu konu detaylı bir şekilde anlatıldı. Ders planı taslağı oluşturmak, öğretmen için plan çok önemli. Sınıfa girmeden önce o sınıf seviyesine uygun bir ders planı yapmak veya farklılaştırılmış bir çalışma ders planı yapmak, farklılaştırılmış materyal oluşturmak, çalışma sayfası oluşturup tasarlayıp öğrenciye çıktı alıp vermek için de sınavlar hazırlamak için de yapay zekanın çok ciddi katkısı olduğu ifade edilmişti. Burada işte öğretim asistanlığı var. Peki ebeveyn asistanlığı olarak yapay zeka nasıl sürece katkı bulunuyor? Ebeveynler bireyselleştirilmiş eğitim planı talep eden başvuru mektupları oluşturmak veya bir çocuğun üstün zekalı ve yetenekli programlar için değerlendirilmesi istemek için yapay zekayı kullanabilmektedir. Yapay zeka çocuklar için bir okul seçen ebeveynler açısından idari asistan olarak hizmet verebiliyor. Tabii Türkiye'de ebeveyn asistanlığının çok şahit olmadım ama yurt dışında bu artık Singapur gibi Avrupa ülkelerinde, İngiltere'de bu konuda programlar var. Çocuğun özelliğine göre okula yönlendirebiliyor. Ebeveyn asistanlığı yapıyor. Bu da süper bir şey. Çocuğun özelliklerine girdikten sonra hangi okul üstün zekalı çocuklarla ilgili yetenek programları çalışması yapıyor ve bu konuda neler yapıyorlar? Yapay zeka bu alanda yönlendirme yapıyor. Yapay zeka öğrencilerin evine sürüş mesafesindeki okul seçeneklerini hatırlatabiliyor, başvuru zaman çizelgeleri oluşturabiliyor ve iletişim bilgilerini derleyebiliyor ve benzer programlar karşılaştırabiliyor. Dolayısıyla bugün Google'a ve iyi bir yapay zeka temelli bir uygulamaya girdiğinizde nasıl bir okul istediğinizi yazdığınızda ve çocuğunuzun özelliklerini yazdığında hangi okulun çocuğun özelliğine uygun ve mesafesi nedir bunu size önünüze çıkartan bir uygulama düşünün, süper bir şey. Yönetici asistanlığı bakımından yapay zeka burada da eğitimde ciddi bir katkı sunuyor. Biliyorsunuz okul yöneticileri üretken yapay zekayı kullanarak ebeveynlere yönelik materyaller, haber bültenleri ve diğer topluluk katılım belgeleri dahil olmak üzere çeşitli iletişim taslakları hazırlıyorlar. Hazırlıyoruz hepimiz. Yapay zeka sistemleri aynı zamanda ders veya okul servisi programlarını organize etme gibi zor görevlerde de yardımcı olabilmektedir. Yapay zeka aynı zamanda eğitim kalıplarını ve öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek için karmaşık verileri analiz edebilmektedir. Yapay zeka eğitim modelleri daha çok yardımcı unsurlar olarak öne çıksa da gelecekte öğretmenin yerine geçebilme olasılığı bu mesleği icra edenler arasında endişeyi oluştursa da ben böyle düşünmüyorum. Aslında yapay zeka eğitim modelleri, uygulamaları öğretmenin meslekte en büyük yardımcısı olacak. Ama bu mesleği icra etme noktasında öğretmenin mesleğini elinden almayacak. Dolayısıyla yapay zeka öğretmenlerin yerini alabilir mi? Yapay zeka asla. Öğretmenin rolünü bilen, öğretmenin kültür aktarımı rolünü bilen birileri için mümkün değil. Ama öğretmenlik sadece bir bilgiyi sınıfta aktarabilme sanatı olarak görenler için de yapay zeka o öğretmenin yerini alabilir. Ama okul öncesi öğretmenin yerini asla almaz. İlkokul öğretmenin yerini asla alamaz. Ortaokul ve lise öğretmenleri için de işte dediğim gibi eğer bir öğretmenlik, eğitimcilik mesleğini sadece bilgi aktarımı olarak görecek olursak artık yapay zeka ve buna dayalı birçok programlar çocuğun en güzel sesten en güzel bilgiyi alabilme imkanı olacağı için öğretmene burada ihtiyaç olmayacak. Yani eğitim yalnızca bilgi aktarmakla ilgili değil dolayısıyla. Eğitim eleştirel düşünme becerilerini beslemek, çocuğumuzun, öğrencimizin üreticiliğini teşvik etmek, milli ve manevi değerlerini geliştirmek, şahsiyet oluşumundan sağlamak olduğu için, burada da rol model aktarım oldukça önemli olduğu için de bu çok kıymetli bir durum söz konusu olacak kıymetli arkadaşlar. Şimdi eğitim aynı zamanda bağlantı ve işbirliğiyle gelişen derin bir deneyimdir. Sınıftaki tartışmalar, oluşturulan münazaralar, grup projeleri, öğrencilerin birbirlerinden öğrendikleri, farklı bakış açılarını paylaştıkları ve önemli kişiler arası beceriler geliştirdikleri mekanlardır ve sosyalleştiği yerlerdir ki zaten biraz önce söyledik, pandemi döneminde eğitimin okulun yerini daha iyi anladı anneler, babalar, veliler, bizler. Kısacası yapay zekanın geleneksel eğitim deneyimini gerçek öğretmenlerle aynı ölçekte yeniden oluşturamayacağı nedeniyle eğitim endüstrisindeki çalışanların yerini alması pek mümkün görülmüyor. Yine yapay zeka teknolojisi öğretmenlerin iş yükünü azaltacak, onları daha verimli hale getirecek. Evet, sınıftaki görevlerini daha iyiye, daha doğruya kullanma anlamında yardımcı olacak. Ancak yine öğretmenin yerini alamayacak. Yapay zeka günümüzde bilgiye erişim, değerlendirme ve işleme gibi eğitimdeki en büyük zorluklardan bazılarının üstesinden gelmenin yanında öğretme ile öğrenme uygulamalarında da yenilik yapma potansiyeline sahip. Evet, burada da işimizi hızlandıracak, kolaylaştıracak. Hızlı teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi kaçınılmaz olacak ve mevcut politikaları geride bırakan çok sayıda risk ve zorluğu da beraberini tabii ki getirecek. Peki eğitimde yapay zeka bunca hızla gelişirken, öğretmenin işini kolaylaştırırken, okulun ve okulun fonksiyonlarında bir işini kolaylaştırma yaparken çekinceler olmayacak mı? Tabii ki olacak. İşte biraz önce ifade ettik, öğrenciler ödevlerini yapay zeka üzerinden hazırlıyorlar. Dolayısıyla intihal problemi ortaya çıkıyor. Öğretmenlerin en büyük endişelerinden biri de intihaldir. Yani çok sayıda öğrenci yapay zeka tarafından oluşturulan makaleleri kendilerininmiş gibi teslim ettiğinden bu bir sorun oluşturduğunu ifade edebiliriz. İkincisi etik açısından yapay zeka. Yapay zeka araçları çok çeşitli kaynaklardan içerik topladığından üretilen materyal diğer birçok kişinin çalışmasının bir karışımıdır ve içerik oluşturanlara genellikle tutarlı ve tam bir itibar kazandıramamaktadır. Bu durum telif hakları ilgili olarak da sorun oluşturacağı kesin. Ön yargılar elbette oluşacak ve yanlış bilgiler, yapay zeka bazen ön yargıları materyale, metne taşıyacak ve yanlış bilgileri, sorunlu içerikleri de metne taşıyabilir. Yapay zekayı geliştirmek için oluşturulan insan ekiplerin üyeleri net bir şekilde etik çerçevelerle belirlenmemişse yüz tanıma başta olmak üzere birçok alanda yanılgıya düşebiliriz ki eğitimde de bunu zaten gördük. Ciddi bir şey oluşturuyor, tehlike oluşturuyor. Yüz tanıma konularında da yaşandığı gibi örtülü ön yargının yazılımın geneline işlenmesi büyük bir olasılık, imkan olacak. Öğrencilerin kopya çekmesi yine bu yapay zekanın endişeler, çekinceleri arasında olacak. Gizlilik endişeleri var bu işin içerisinde. Teknolojiye aşırı bağımlılığı artıracak ve tüm öğrenciler bilgisayar cihazlarına, internete eşit imkanı olmadığı için de eşitlik sorunu ortaya çıkacak. Bu ve buna benzer bir takım çekinceler tabii ki var. Özellikle sosyal bağlantının azalması, şimdi yapay zeka sistemlerini kullanarak geçirilen zamanın hem eğitimciler hem de öğrenciler arasında daha az etkileşime neden olma riski şüphesiz var. Bu da çocuklar için ayrıca arkadaşlarının yerine bu konuşabilen yapay zeka sistemlerinden yönelmeye başlaması neden olabilir. Mesela yine benim şahit olduğum bir olay. Bir yetişkin annesiyle babasıyla yaşadığı sorunun nedenini ve kaynağını öğrenmek için ChatGPT ile sohbet ediyor. Onun önerisi doğrultusunda davranışta bulunabiliyor. Yani veya öğretmenin yaşadığı bir sorunu yine ChatGPT ile veya yönetici asistan programla paylaşıyor. Ve onun tavsiyesi üzerinde bir paylaşımda bulunabiliyor. Evet, kısacası eğitimde yapay zekanın geleceğiyle ilgili biz eğitim teknoloji zirvesinde dolu dolu bir gün geçirdik ve oradan aldığımız notları da sizlerle Çam Sakızı Çoban Armağan'ı yine makalelerden taradıklarımla da yola çıkarak aktarmaya paylaştım. Mesela Çin'de öğrenci davranışlarının izlenmesinin yanı sıra sınıflarda yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş öğrenme programları da kullanılabiliyor. Bakın geldiğimiz nokta. Yani kişiselleştirilmiş öğrenme programlarını kullanmak, öğrencilerin davranışlarının izlenmesini sağlamak yapay zeka programları üzerinden yapılıyor. Ve bu programlar öğrenci performans verilerini analiz etmek ve her öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerine göre kişiselleştirilmiş öğrenme planları oluşturmak için algoritmalar kullanıyor. Bu uygulama öğretmenlerin öğretim yöntemlerini her bir öğrenciye göre uyarlamasına imkan tanıdığı için onların da eğitimde kaliteli bir zaman ve çocuğa uygun tasarlanmış eğitimleri verme imkanı olabiliyor. Yani örnek mesela Türkiye gelişen çağ hıza uyum sağlıyor ve Türkiye bu konuda 2023 eğitim vizyonunda yapay zeka ile ilgili eğitim sistemini, programını güncelleştirme var. Şu anda da ciddi bir şekilde mevcut bakanlık hükümette şu anda yapay zekanın eğitim sistemindeki katkılarını geliştirecek, pozitif katkılarını geliştirecek çalışmaları yapıyor. Eğitimde yapay zekanın mevcut eğitim altyapısını bozmak yerine tamamlaması daha muhtemel bir durum ortaya çıkacak. Yani yapay zeka mevcut eğitim sisteminin kalitesini artıracak ve eksiklerini giderme noktasında katkı sunacak noktaya gelecek. Çünkü teknolojinin hızlı gelişimi bunu da getiriyor. Ve ne çıkıyor burada? Bence geçen hafta cumartesi gün öğrendiklerimden ve makale taramalarına yola çıkarak yaşımız ne olursa olsun eğer bir eğitimciysek, sınıfa derse giriyorsak, okul yöneticisiysek bizim de yapay zeka uygulamalarını tanıyor olmamız gerekiyor. Bir, iki, bunları sınıfa nasıl entegre edebiliriz, nasıl aktarabiliriz ve bu yapay zeka uygulamalarını kullanarak süreci nasıl kolaylaştırabiliriz? Bence hepimizin buna kafa yorması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada tabii Kasım ayında Türkiye Maarif Vakfı da aslında eğitim zirvesi düzenlemiş, 3. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde. Orada da dijital çağ eğitimden ne bekliyor? Öğrenme için eğitim, teknolojinin eğitime adaptasyonu gibi çok ciddi konu başlıkları vardı. Mesela eğitimde paradigma değişimi başta olmak üzere. Orada da Maarif Vakfı'nın 3. İstanbul Zirvesi'yle zirvesinin sonuçları ve oradaki konuşma notları Maarif dergisinde yayınlanmış. Maarif Vakfı'nın sayfasından indirmek suretiyle oradaki yapay zeka ile ilgili eğitimcilerin, katılımcıların düşüncelerini dergi içerisinde görebilirsiniz. Özet raporlar var. Çünkü geleceği yönetmek eğitimde yapay zeka diye 21. yüzyıl becerileri ekseninde teknoloji okuryazarlığı ile yapay zekanın eğitimdeki yerine, anlamına ve yapabileceklerine ile ilgili oradaki konuşmacı Fadel'in özellikle öğretmen ve öğrenciler için yapay zekanın ne anlama gelmesi gerektiği hakkında analizler ortaya koymuştu. Bu da eğitim uzmanı, dünyaca ünlü eğitim uzmanı Charles Fadel'in konuşmaları özetlenmiş. Orayı da okuyabiliriz eğitimde değişimi yönetmek açısından. Beni dinleyen öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz, okul yöneticilerimiz bu konuda 3. İstanbul Eğitim Zirvesi'ndeki yabancı yazarlar başta olmak üzere bilim insanlarının yapay zekanın eğitime entegrasyonu ile ilgili neler yapılmalı noktasındaki düşüncelerini okuyarak okullarını dönüştürebilirler, eğitim sistemini dönüştürebilirler. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, bugün Eğitim Dünyası programında ana konumuz yapay zeka ve eğitim. Eğitimin gelişiminde yapay zeka uygulamaları eğitimi nasıl etkiler ve çekinceler nelerdir? Bunu dilimizin döndüğü kadarıyla konuşmaya çalıştık. Ve bu arada yarından itibaren inşallah ilk teravih namazımızı kılıyor olacağız ve pazartesi günü ilk orucumuzu tutacağız. Ramazan-ı Şerifimizin mübarek olmasını diliyoruz. Evlerimize huzur, ülkemize huzur, milletimize huzur, İslam alemine huzur ve insanlığa huzur getirmesini niyaz ediyoruz. Çocuklarımızın da bu küçük yaştan itibaren bu iklime uyum sağlamaları için öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin, okullarımızın da gerekli çalışmalı yapacağına inandığımızı ifade ederek başlamıştık. Bu duygu ve düşünceyle bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz efendim.